Ayrım 2. Loch Lamora'nın yalanları, Scott Lynch, sayfa 14. 4. bölüm. Eski bir Camor atasözü der ki, insan ruhu için değişmeyen tek şey değişimdir. Her şeyin, hatta cesetlerle dolu bir tepe kadar işlevsel bir şeyin bile modası geçebilir. Vaktiyle iyi beslenen kimselerin kemiklerini demir denizin tuzlu pençesinin üzerinde tutmak için ideal bir konuma sahip olan Gölgeler Tepesi, Camor tarihindeki ilk kaliteli mezarlıktı. Fakat zamanda mezar kazıcılarının, cenaze levazımatçılarının ve profesyonel mortocuların aileleri arasındaki güç dengeleri değişti. Yakındaki Fısıltılar Tepesi daha büyük ve şaşalı, dolayısıyla da daha yüksek komisyonlu anıtlar için daha çok boş alana sahip olduğundan Gölgeler Tepesi'ndeki kalite giderek düştü. Savaşlar, vebalar ve entrikalarda 10 yıllar içerisinde Gölgeler Tepesi'nde bakımı yapılacak anıt mezarlara sahip canlı ailelerin sayısını azaltmaktan geri kalmadı. Sonunda mezarlığın tek düzenli ziyaretçileri, çıraklıkları döneminde kabirlerde uyuyan Aza Guilla rahip ve rahibeleriyle bakımsız yeraltı kabirlerine yerleşen evsiz yetimler olup çıktı. Hırsızbaşı, o sıralarda bu unvanla anılmıyordu tabii, yaşamının en kötü günlerinde, yani sefil bir garabetten, parmaklarından dokuzu kırık bir yan kesiciden fazlası değilken, o kabirlerden birini yetimlerle paylaşmak zorunda kalmıştı. İlk başlarda Gölgeler Tepesi yetimleriyle arasındaki ilişki kısmen göz korkutma, kısmen de yalvarıp yakarma üstüne kuruluydu. Onu uykusunda öldürmelerini engelleyen tek şey otoriter bir şahsa duydukları ihtiyaçtı. Hırsızbaşı öyle icap ettiği için onlara mesleğinin püf noktalarını gönülsüzce açıklamaya başladı. Parmakları yavaş yavaş iyileştikçe, tabii bir yere kadar, zira çoğu ömrünün geri kalanı boyunca iki kez üst üste kırılmış dal parçalarına benzeyecekti. Çarpık bilgisini kendisiyle beraber yağmurdan ve şehir inzibatlarından sakınan pasaklı çocuklarla daha fazla paylaşır oldu. Sayıları arttıkça gelirleri de arttı ve eski mezarlığın ıslak taş odalarında kendileri için daha fazla yer açmaya başladılar. Zamanla o kırılgan kemikli yan kesici hırsızbaşı, Gölgeler Tepesi ise onun krallığı olup çıktı. Lamora adlı çocuk ile diğer yangın yeri yetimleri kuruluşundan yaklaşık 20 yıl sonra girdiler bu krallığa. O gece gördükleri eski gömütlerin üstüne yığılan topraktan daha derin olmayan bir mezarlıktı. Başlıca kabirlerin arasına kocaman bir tünel ve galeri şebekesi kazılmış, bunların sıkı toprak duvarları öleli çok olmuş, tahta ejderhaların kaburgalarını andıran kirişlerle donatılmıştı. Mezarların eski sahipleri sessizce yerlerinden alınıp körfeze atılmıştı. Gölgeler Tepesi artık yetim hırsızlar için bir karınca yuvasıydı. En üst kabrin karanlık ağzından içeri giren yangın yeri yetimleri, simyasal kürelerin serin ve titrek gümüşü ışığının altında tahta kaburgalı tünellerden inerken sisin yapışkan uzantıları ayak bileklerine dolanıyordu. Gölgeler Tepesi yetimleri ise soğuk fakat meraklı gözlerle her oyuk ve girintiden onları seyrediyordu. Tünelin yoğun havası gece toprağının ve bayat cesetlerin kokusuyla doluydu. Yangın yeri yetimlerinin o kokuyu kendi varlıklarıyla daha da çoğaltması fazla sürmedi. "Girin, girin!" diye bağırdı hırsızbaşı ellerini ovuşturarak. "Benim evim sizin evinizdir. Hoş geldiniz. Burada hepimizin ortak bir yanı var. Ne bir anaya sahibiz ne de bir babaya. Bunun için vah ki vah! Ama artık ihtiyaç duyabileceğiniz kadar kardeşe ve başınızın üstünde kuru toprağa sahip olacaksınız. Bir yuvanız olacak, bir aileniz." Hırsızbaşının ardından içeri giren bir sıra Gölgeler Tepesi yetimi tünelde ilerledikçe ürkütücü mavi mumlarını tek tek söndürdü. Sonunda yolu aydınlatmak için duvar kürelerini gümüşü parıltısından başka bir şey kalmadı. Hırsızbaşının krallığının kalbinde sıkıştırılmış bir toprak zemine sahip geniş ve ılık bir mağara vardı. Aşağı yukarı iki adam yüksekliğinde ve 30 metre genişliğindeydi. Yağlı ve siyah cadı ağacından yapılma yüksek arkalıklı tek bir koltuk karşı duvara dayalı duruyordu. Hırsızbaşı minnettar bir iç geçirişle ona oturdu. Yere serili düzinelerce kirli battaniyenin üstü yiyeceklerle doluydu. Ucuz badem şarabıyla terbiye edilmiş cılız tavuklarla dolu kaseler, domuz pastırmasına sarılıp sirkeye batırılmış yumuşak harman balığı kuyrukları, sosis yağıyla tatlandırılmış esmer ekmek, tuzlanmış bezelye ile mercimeğin yanı sıra kaseler dolusu bayat domates ve incir de cabasıydı. Yiyecekler kalitesiz olsa bile yangın yeri yetimlerinin daha önce hiç görmedikleri bir miktarda ve çeşitlilikteydi. Çocukların yemeğe saldırısı ani ve düzensizdi. Hırsız başı hoşgörüyle gülümsedi. Sizinle doğru düzgün bir yemek arasına girecek kadar aptal değilim canlarım. O yüzden tıka basa yiyin, hatta patlayana kadar yiyin. Aç kaldığınız zamanların acısını çıkarın. Konuşmaya daha sonra devam ederiz. Yangın yeri yetimleri karınlarını tıka basa doyururken gölgeler tepisi yetimleri ise etraflarında toplanıp hiçbir şey demeden onları seyrettiler. Mağara kısa zamanda ağzına kadar doldu ve hava daha da ağırlaştı. Şölen geriye tek bir lokma bile kalmayana kadar devam etti. Kara fısıltıdan sağ kurtulanlar parmaklarındaki son sirkeyi ve yağı da emdikten sonra çekinerek gözlerini hırsız başı ile yandaşlarına çevirdiler. Hırsız başı tam da bu anı beklermişçesine çarpık parmaklarından üçünü havaya kaldırdı. ''Sıra geldi işte!'' diye haykırdı adam. ''Bilmeniz gereken üç konu var. Birincisi dedi, buradasınız. Çünkü sizin için para ödedim. Sizi başkalarından önce kapabilmek için fazladan ödeme yaptım. Sizi temin ederim ki ödeme yapmadığım tüm küçük dostlarınız köle tacirlerinin eline düştü. Yetimlerin kaderi budur. Ne sizi kabul edecek bir yer var ne de sizi yanına alacak birileri.'' İnzibatlar sizin gibileri şarap parasına satıp geçer canlarım. İnzibat çavuşları raporlarında sizden bahsetmeyi ihmal ederler. Yüzbaşılarsa kafalarına bile takmazlar. Ve diye sözlerini sürdürdü adam. Artık yangın yerindeki karantina kalktığına göre Kamor'daki her köle taciri ile köle taciri adayı çok heyecanlı ve bir o kadar da dikkatli olacaktır. Canınız ne zaman isterse kalkıp bu tepeden ayrılmakta özgürsünüz. Ama öyle bir şey yaptığınız takdirde çok geçmeden kendinizi ömrünüzün geri kalanı boyunca el alemin kıçını yalarken veya bir küreye zincirli halde bulacağınıza dair sizi temin ederim. Bu da beni ikinci konuya getiriyor. Çevrenizde gördüğünüz tüm arkadaşlarım deyip duvar boyunca sıralanmış gölgeler tepesi yetimlerini işaret etti. İstedikleri zaman buradan ayrılabilirler ve hemen hemen istedikleri her yere gidebilirler. Çünkü onlar benim korumam altındalar. Bir birey olarak pek de heybetli görünmediğimin farkındayım dedi ciddi ve vakur bir ifadeyle. Ama bu sizi yanıltmasın. Güçlü dostlara sahibim canlarım. Size sunduğum güvenlik işte o dostlardan geliyor. Eğer birileri, mesela bir köle taciri, Gölgeler Tepesi'nin çocuklarından birine el sürmeye cesaret ederse, öyle bir davranışın sonuçları ani ve son derece acımasız olur. Yeni gelenlerden hiçbiri münasip bir heves göstermeyince hırsız başı genzini temizledi. O yavşak piç kurusunu öldürürüm, kaptınız mı? Yetimler kesinlikle kapmışlardı. Bu da bizi üçüncü konuya, diğer bir deyişle sizlere getiriyor. Bu küçük ailenin daima yeni kız ve erkek kardeşlere ihtiyacı vardır. Lütfedip de samimi ve daimi bir parçamız olmanız için kendinizi davet ve hatta teşvik edilmiş farz edebilirsiniz. Bu tepeyi eviniz, bendenizi ustanız, bu güzel çocuklarla kızları da güvenilir kardeşleriniz olarak görün. Burada karnınızı doyuracağınız, başınızı sokacağınız ve korunacağınız bir yer bulacaksınız. Veya hemen şu an çekip gidebilir ve taze bir orospu olarak Cerem'deki bir genel eve düşebilirsiniz. Aranızda gönüllü olan var mı? Yeni gelenlerden hiçbiri bir şey söylemedi. Size güvenebileceğimi biliyordum, benim canım yangın yeri pırlantalarım. Hırsız başı kollarını kocaman açtı ve gülümseyerek bataklık suyu kadar kararmış, yarım ay şeklinde dizili dişlerini gösterdi. Ama bazı sorumluluklarınız da olacak elbette. Aldığınız kadar vermelisiniz de. Bu yiyecekler götümden çıkmıyor. Lazımlıklar kendiliğinden boşalmıyor, anlatabildim mi? Yangın yeri yetimlerinin yarısı çekingen bir edayla kafa salladı. Kurallar çok basit, hepsini zamanla öğreneceksiniz. Şimdilik kısa tutalım. Yemek yiyen çalışır, çalışan yemek yer. Bu da bizi dördüncü konu olan işe. Ah çocuklar, çocuklar! Bu dalgın ve yaşlı adama bir kıyak geçiverin ve az önce dört parmağımı kaldırdığımı farz edin. Bu da dördüncü önemli maddem. Şimdi burada yapılması gereken ufak tefek işlerimiz var. Ama başka yerlerde de yapılması gereken işlerimiz var. Daha farklı işler. Hassas ve sıra dışı işler. Eğlenceli ve ilginç işler. Şehrin dört bir yanında bazıları gündüz, bazıları ise gece vakti yapılacak işler. Bunlar cesaret, marifet ve basiret gerektirir. İşte bu özel görevlerde bize yardımcı olmanız çok hoşumuza gider. Hırsız başı para ödemediği çocuğu domates çekirdekleri bulaşmış bir ağzın üstündeki sert somurtkan gözlerle kendisini süzen ufak tefek askıntıyı gösterdi. Sen fazlalık çocuk, 30'un 31'i, ne dersin? Yardımsever biri misindir? Yeni kız ve erkek kardeşlerine ilginç işlerinde destek olmaya razı mısın? Çocuk duyduklarını birkaç saniye düşündü. Yani dedi yüksek ve ince bir sesle, bizden hırsızlık yapmamızı istiyorsun. Gölgeler Tepesi yetimlerinden çoğu elleriyle ağızlarını kapatarak kıkırdarken, yaşlı adam bu küçük çocuğa uzun bir süre dik dik baktı. Evet dedi hırsızbaşı en sonunda yavaşça kafa sallayarak, öyle demek istiyor olabilirim. Ama kişisel inisiyatif gerektiren bu bariz uygulama hakkında çok katı bir bakış açım var. Biz onu daha yaratıcı ve üstü kapalı bir çerçeveye oturtmayı iyi ederiz. Tabii bunların senin gözünde bir anlam ifade etmesini beklemiyorum, o ayrı. Adın ne çocuk? Lamora. Ebeveynlerin sana soyadlarından başka bir şey vermediklerine göre çok cimri olmalılar. Sana başka ne derlerdi? Çocuk vereceği cevabı derinlemesine düşünürmüş gibi gözüktü. Adım Lok dedi nihayet. Babamınkiyle aynı. Çok güzel. Söylerken insanın dili çok kolay dönüyor. Lok babasının adını almış Lamora. Yanıma gel de benimle iki çift laf et. Diğerleriniz gidebilirsiniz. Kız ve erkek kardeşleriniz bu gece nerede uyuyacağınızı gösterecekler. Onu nereye boşaltacağınızı ve bunu nereye koyacağınızı da... Angaryalar işte, anlarsınız ya. Şimdilik buraya bir çeki düzen verin yeter. Ama önümüzdeki günlerde daha başka işleriniz de olacak. Bana küçük tepemizin dışında ne isim taktıklarını öğreninceye kadar her şeye alışacağınıza söz veriyorum. Lok yüksek arkadıklı tahtında oturan hırsız başının yanına gitti. Yeni gelen çocuk kalabalığı ise ayağa kalkıp bir süre ortalıkta gezindi. Daha sonra da kendilerinden daha iri ve büyük olan Gölgeler Tepesi yetimleri onları bir araya toplayıp basit talimatlar vermeye başladılar. Çok geçmeden Lok ile Gölgeler Tepesi'nin efendisi o şartlar altında kalabilecekleri kadar yalnız kaldılar. Evladım dedi hırsızbaşı, Gölgeler Tepesi'ne ilk geldiklerinde yeni oğullarıma ve kızlarıma huy edindikleri belirli bir sakınganlığı unutturmaya alışkınımdır. Sakınganlık ne anlama gelir bilir misin? Lamora adlı çocuk başını iki yana salladı. Toz kahverengisi yağlı perçemleri küçük ve yuvarlak suratının tepesine yapışmış, ağzının etrafındaki domates artıkları iyice kuruyarak daha da kötü görünür olmuştu. Hırsızbaşı yırtık pırtık mavi ceketinin manşetiyle ağzının etrafındaki lekeleri nazikçe sildi. Çocuk hiç irkilmedi. Anlamı o çocuklara hırsızlığın kötü bir şey olduğunun öğretilmiş olması ve onlar bu fikre alışana kadar üzerlerinde çalışman gerektiği. Kaptın mı? Sen öyle bir sakınganlıktan muzdarip değil gibisin. Bu yüzden seninle iyi geçinecekmişiz gibi gözüküyor. Sanırım daha önce de hırsızlık yaptın değil mi? Çocuk kafasını olumlu anlamda salladı. Vebadan bile mi önce? Bir kafa sallama daha. Ben de öyle düşünmüştüm. Sevgili, sevgili çocuğum. Sen ebeveynlerini vebada kaybetmedin değil mi? Çocuk boynunu büktü ve başını belli belirsiz iki yana salladı. Yani zaten bir süredir kendi başının çaresine bakıyorsun. Bak bunda utanılacak bir şey yok. Hatta bu sana burada biraz saygı bile kazandırabilir. Tabii bunu sınamanın bir yolunu bulabilirsem. Lamora cevap niyetine elini üstündeki paçavraların içine soktu ve bir şey çıkarıp hırsız başına uzattı. Yaşlı adamın açık avucuna iki ufak deri kese düştü. Ağızları tiftik tiftik olmuş birer iplikle bağlı sert ve kirli şeyler.
''Bunları da nereden buldun?''
''İnzibatlardan'' diye fısıldadı Lok. ''İşlerinden bazıları bizi taşıdı.'' Hırsız başı bir eşek arısı tarafından omuriliğinden sokulmuşçasına irkilerek geri çekildi ve keselere hayretle baka kaldı.
''Bunları canı çıkasıca şehir inzibatlarından mı kaldırdın? Sarı ceketlerden ha?''
Lok daha hevesli bir edayla kafa salladı.
''Bizi taşıdılar.''
''Tanrılar aşkına!'' diye fısıldadı hırsız başı. ''Ah tanrılar aşkına! Hepimizin ağzına feci şekilde sıçmış olabilirsin Lok, babasının adını almış Lamora. Hem de ne sıçmak!''
5. Bölüm.
Arsız piç kurusu daha ilk geceden gizli barışı bozdu.
Hırsız başı artık elinde katrandı deriden bir şarap tulumu olduğu halde gözsüz rahibin tapınağının teras katındaki bahçede rahat bir şekilde oturuyordu. İkinci el şarap neredeyse sirke denebilecek kadar ekşi olsa bile bu durum hakiki bir pazarlığın hala gerçekleşebileceğinin bir diğer işaretiydi.
''Böyle bir şey ne daha önce ne de o günden beri hiç yaşanmadı.''
''Demek biri çocuğa yan kesiciliği öğretmiş ama sarı ceketlere el sürülmeyeceğini söylememiş.''
Peder zincir dudaklarını büzdü.
''Bak bu ilginç hem de çok. Sevgili dostumuz Çaba Barsavi böyle biriyle tanışmaktan çok hoşlanır.''
''Kimden ders aldığını asla bulamadım.
Çocuk kendi kendini eğittiğini söyledi ama bu saçmalığın daniskası. 5 yaşındaki çocuklar ölü balıklarla ve at boklarıyla oynar zincir. Durduk yerde tırnakçılığın ve tırtıkçılığın püf noktalarını icat etmezler.''
''Keseleri ne yaptın?''
''Hemen yangın yeri inzibat karakoluna koşup dudaklarım kapkara kesilene dek oradakilerin çizmelerini ve kıçlarını öptüm. Bahsi geçen inzibat yüzbaşısına yeni çocuklardan birinin kamorda işlerin nasıl yürüdüğünü bilmediğini anlattım. Keseleri faiziyle geri verdiğimi açıkladım. Adamın yüce affına sığındım, yalvarıp yakardım falan filan.''
''Peki affettiler mi?''
''Para insanın keyfini yerine getirir zincir. O keseleri ağzına kadar gümüşle doldurdum. Sonra da bölükteki her adama 5-6 gece yetecek kadar içki parası verdim. Hep beraber Kapa Barsavi'nin sağlığına birkaç kadeh kaldırmakta ve sadık hırsız başısının işi yüzüne gözüne bulaştırarak 5 yaşındaki bir çocuğun kahrolası barışı bozmasına göz yumması gibi önemsiz bir meseleyle kesinlikle rahatsız edilmemesi gerektiği konusunda anlaştık.''
''Demek benim şu gizemli ve kelepir çocukla tanıştığın ilk gecede başına gelenler bunlar.'' dedi gözsüz rahip.
''Küçük ergedeyi sahiplenmeye başlamana çok sevindim zincir. Çünkü hikayem giderek daha da renkleniyor. Bunu nasıl anlatacağımı tam olarak bilemiyorum. Hırsızlık yapmaktan hoşlanan çocuklarım oldu. Hırsızlık yapmayı kafasına takmayan ve yapacak başka hiçbir işleri olmadığını bildikleri için buna katlanan çocuklarım da. Ama hiç kimse, sahiden de hiç kimse bu işi yapmaya o çocuk kadar aç olmamıştır. Boğazında kanayan bir kesik olsa ve bir hekim o kesiği dikmeye çalışsa, Lamora iğneyle ipliği çalar ve kahkahalar atarak geberip gider. Çocuk çok fazla çalıyor.''
''Demek çok fazla çalıyor.'' diye mırıldandı gözsüz rahip. ''Çok fazla çalıyor. Geçimini küçük hırsızlar yetiştirerek sağlayan bir adamdan böyle bir şikayet duymayı hiç beklemezdim.''
''Gülebiliyorken gül bakalım.'' dedi hırsız başı. ''Asıl bir de şunu dinle.''
6. Bölüm. Aylar geçti. Partis önce Festal'a sonra Orim'e döndü ve yaz mevsimine sisli yağmurlarının yerine kışın daha sert sağanakları aldı. 77. Gandola yılı yerini 77. Morganta yani kent babası İlmin ve Malan'ın efendisi yılına bıraktı. 31 yangın yeri yetiminden hırsız başının hassas ve ilginç işlerinde pek de başarı gösteremeyen 8'i sabır sarayının önündeki siyah köprüden sallandırılmıştı. Yine de hayat devam ediyordu. Sağ kalanlar onları umursamayacak kadar kendi hassas ve ilginç işleriyle meşguldüler. Lok'un da kısa zamanda keşfettiği üzere Gölgeler Tepesi'ndeki topluluk, sokaklar ve pencereler olmak üzere iki kabileye bölünmüştü. Bunlardan ikincisi tüm kazancını güneş battıktan sonra elde eden daha küçük, daha seçkin bir gruptu. Damlarda gezip bacalardan iniyor, kilitleri açıp mazgallardan giriyor ve sikkeden mücevhere, hatta korumasız kilerlerde tutulan domuz yağı bloklarına kadar her şeyi çalıyorlardı. Öte yandan sokakların oğulları ve kızları ekipler halinde çalışarak gündüz vakti Kamor'un ara sokaklarında, kaldırımlarında ve kanal köprülerinde cirit atıyorlardı. Daha büyük ve tecrübeli çocuklar, yani kapkaççılar, ceplerin, keselerin ve tüccar tezgahlarının üzerinde çalışıp ganimetleri toplarlarken, daha genç ve daha yeteneksiz olanlar, yani tantanacılar ise var olmayan annelerine ağlayarak, hasta taklidi yaparak veya her yöne delicesine koşup "dur hırsız" diye bağırarak dikkatleri dağıtıyordu. Dışarıya yapılan herhangi bir ziyaretin ardından daha büyük veya iri bir çocuk mezarlığa dönen her bir yetimin üstünü arıyordu. Çalınmış veya toplanmış her şey değnekçi ve dayakçı hiyerarşisinden geçerek hırsız başına ulaşıyor. O da günün hasılatı geldikçe aklında tuttuğu ürkütücü derecede hatasız bir listedeki isimleri işaretliyordu. Yeterli katkıda bulunanlar gidip karınlarını doyuruyor, bulunmayanlarsa o akşam iki kat fazla pratik yapıyordu. Hırsız başı ard arda her gece para keseleriyle, ipek mendillerle, kolyelerle, metal ceket düğmeleriyle ve kapmaya değer daha bir düzine türden ıvır zıvırla üstü başı dolu vaziyette gölgeler tepesinin tünellerinde gezintiye çıkıyordu. Çırakları da gizlice sokularak veya numaradan kazalarla onu soymaya çalışıyorlardı. Eylem sırasında görülenler veya hissedilenler derhal cezalandırılıyordu. Hırsız başı bu eğitim oyunlarını kaybedenleri dövmemeyi yeğliyordu. Onun yerine akranları etraflarında toplanıp alaycı tezahüratlarda bulunurken cezalandırılacak çocuğa bir şişeden zorla saf zencefil yağı içirtiliyordu. Kamor'un zencefil yağı epey sertti ve hırsız başının da belirttiği gibi zehirli sumağın sönmemiş küllerini yutmakla mukayese edilebilirdi. Ağızlarını açmayı reddedenler büyük çocuklar tarafından baş aşağı tutuluyor, yağ burunlarından içeri dökülüyordu. Böyle bir şeyin hiç kimseye iki kere yapılması gerekmiyordu. Zencefil yağıyla dilleri alazlanan ve boğazları şişenler bile zamanla cepçiliğin ve tedbirsiz tüccarların mallarını ödünç almanın esaslarını öğrendi. Rıhtımlardan yeni ürünler geldikçe modaya ayak uydurabilmeleri için hırsız başı onları yeleklerin, ceketlerin, frak üstlerinin ve kemer keselerinin yapısı konusunda hevesle bilgilendiriyordu. Yanaşmaları nelerin kesilip alınabileceğini, nelerin çekilip kopartılabileceğini, nelerin hünerli parmaklarla aşırılması gerektiğini öğrendiler. "Önemli olan canlarım, kurbanın bacağına bir köpek gibi yapışmamak veya kayıp bir bebek gibi eline asılmamaktır. Kurbanla yapılan yarım saniyelik gerçek bir temas bile genellikle çok uzundur. Hem de çok, çok uzun." Hırsız başı boynuna bir ilmik geçirilirmiş gibi yaptı ve dilini dişlerinin arasından sarkıttı. "Üç mukaddes kuralla ölecek veya yaşayacaksınız. Birincisi, daima kurbanınızın dikkatinin dağıtıldığından emin olun. Bunu yapan şey tantanacılarınız da olabilir. Bir kavga veya bina yangını gibi olayla alakasız daha başka bir zırva da. Bina yangınları amaçlarımız için fevkaladedir. Onların değerini bilin. İkincisi, dikkatleri dağıldığında bile kurbanınızla temasınızı asgariye, bakın asgariye diyorum, indirin. Kendini görünmez ilmikten kurtarıp hınzırca sırıttı. Son olarak da işinizi bitirdikten sonra kurbanınız Angut'un önde gideni bile olsa olay yerini terk edin. Size ne öğretmiştim? Önce kap, sonra kaç!" diye hep birlikte bağırdı öğrencileri. "İki kez kap, dar ağacını boyla." İkinci ayrımın sonu. Sayfa 23.